Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyicilerim, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayım. Bugün Kur'ani bir kavram olarak hesap ve Allah'ın hesaba çekmesi konumuz olacak inşallah. İnsan mesul kişidir. Meçhul olmaktan öte, yaptıklarından, inandıklarından, terk ettiklerinden sorumlu bir insandır. Halife olması, diğer yaratıkların üzerinde faziletli, erdemli olması, Allah'a kulluk yapabilecek, irade verildiği için yaptıklarından sorumlu olacak konumu itibariyledir. İnsanoğlu dünyada geçirdiği ömürden, sıhhat ve afiyetten, kazanıp harcadığı mal, mülk ve servetten, harcadıklarından, harcamayıp geride bıraktıklarından birer birer hesap verecek, kendisinden bunlar sorulacaktır. Sahih Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, iki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerinden habersizdir. Birisi sağlık, diğeri boş vakit. Zira kazanmak ve hayır yapmak bunlara bağlıdır. İnsanın sağlığı ve zamanı olmayınca nasıl sevapları depo etsin, çokça hayır yapsın, amel defterini güzelliklerle doldursun. Ama çoğunlukla da hadis-i şerifte ifade edildiği gibi bunların değerinden habersiz olarak yaşayıp gidiyoruz. Oyun ve oyuncaklarla oyalanıp gidiyoruz. Bugüne kadar önem verdiğimiz şeylerin ne kadarı gerçekten önemliydi? Bugün bir muhasebe yapmış olsak, ahirette bizimle kalacak, bizi güldürecek nelerimiz vardı ve bugüne kadar bunları ne kadar önemsedik? Bir değerlendirmeye tabi tutsak. Gezmelerimiz, yemelerimiz, içmelerimiz, eğlencelerimiz, neşemiz bir değerlendirmeye tabi tutulsa bunların ne kadarı ahirette güzellik olarak karşımıza çıkabilecek, fani alemde bitmeyip öteki alemde güzelliklere güzellikler katılacak durumdadır. Bunu değerlendirmemiz lazım. O yüzden boş vakitlerimizin ve sağlığımızın kıymetini bilmek, ölüm gelmezden önce hayırlı işlerde zamanımızın kıymetini bilmek, vaktimizi güzel şeylerle değerlendirmek bize yakışandır. İnsan yapması gerekirken yapmadıklarından ve yapmaması gerekirken yaptıklarından sorumlu olacaktır. Yine söylemesi gerekirken söylemediklerinden ve söylememesi gerekirken söylediklerinden sorguya çekilecektir. Tekasür suresinin 8. ayetinde meal olarak Cenab-ı Hak, o gün dünyada kazanıp harcadığınız nimetlerden bir bir hesaba çekileceksiniz buyurur. Yine Zilzal suresinin 7. ve 8. ayet meallerini çoğunuz bilirsiniz. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, yani onun karşılığını görür. Kim de zerre miktarı havada uçuşan toz kadar bir şer işlemişse onun da cezasını görür buyurulur. İnsan sorumludur. Yeryüzünün halifesi olduğu için, seçme hakkına sahip iradeli bir varlık olduğu için sorumluluk da bu nimetlerin üzerinde gerekli bir yaptırım olarak vurgulanır. Ahirette dünyada işlediklerinden tek tek sorulacağı gibi dünyada da sorumsuzca davranışının insan çoğunlukla karşılığını görür. Ama bilelim ki esas ödül ve ceza yeri dünya değil, ahirettir. Dünyada nice yapılan kötülükler cezasız kalabilir ya da nice yapılan güzellikler, hayırlar ödülsüz olabilir. Dünya çünkü imtihan yeridir, sınav alanıdır. Ceza veya ödülü esas olarak ahirette beklemek gerekir. Bununla birlikte bazen bazı suçların dünyada da cezasının çekildiği, en azından vicdan dediğimiz içimizdeki yaptırımın bize karşı sorumluluğumuzu idrak etmediysek ceza olarak döndüğünü de görürüz. Yani dilediğini yapan, dilemediği karşılığı alır. Her istediğini yapan, istemedikleriyle karşılaşır. Elbette esas ceza ahirettedir ama Allah imhal eder fakat ihmal etmez. Hiçbir suçun ve hayrın karşılığını Allah tümüyle iptal edip ihmal etmez. Ama dilediğini sonraya erteler. Bu sonra bazen dünyada ve esas olarak da çoğunlukla ahirette olur. İşte bütün bunları idrak ederek sorumluluk bilincine kuşanmak O bilince sahip olmak gerekir. Her attığımız adımdan, her baktığımız nazardan, her yediğimiz lokmadan, her faaliyetten, her inançtan hesaba çekileceğiz. Bunu idrak eden insan, devamlı beni Rabbim görüyor. Ben de onu görür gibi ona karşı saygısızca davranmamam lazım demesini bilmelidir. İrade sahibi olup seçme hakkına sahip olmak sorumluluk doğuracaktır. Sonuçlarına katlanmayı gerektirecektir. Evet sevgili dinleyiciler, insan nelerden ve neye karşı, kime karşı sorumludur? Esas sorumluluk bilirsiniz ki Allah'ın emir ve yasaklarına karşı ona olan sorumluluğumuzdur. Allah'a kulluk ve ibadet için yaratılan insan, bu kulluğu ne oranda yapıp yapmadığıyla ilgili sorguya çekilecektir. Daha dünyaya gelmeden önce Rabbimiz kendisini tanıttı. Kendisini tanıdığımız için kendimizi tanıyabileceğimiz, haddimizi, sınırımızı tayin edeceğimiz bir özellikle bizi dünyaya gönderdi. Ona kulluk vermeye, ona kulluk yapmaya, itaat etmeye, daha ruhlarımızın yaratıldığında söz verdiğimiz gibi bu sözümüzde ne kadar durup durmadığımızı Allah hesaba çekerek ahirette bizden soracaktır. Yani Allah'a verdiğimiz bu sözde samimi mi olduk yoksa hainlik mi ettik? Rabbimize verdiğimiz sözde durmadıysak tabii ki diğer vereceğimiz sözlerde de ne kadar durup durmadığımız kendiliğinden ortaya çıkacak ama Rabbine karşı hesabını veremeyen diğer davranışların hesabını hiç veremeyecektir. Sorumlu tutulmanın temel şartı ergenlik, akıl ve hürriyettir. Allah'a karşı sorumluluk için öncelikle itikadi konulardan hesaba çekileceğimizi bilmek zorundayız. Yani önce iman edilmesi gereken esaslara ne kadar iman ettik? O imanımızı ne kadar gönülden, samimi bir inançla, bağlılık ile Rabbimize söz verme ve kesin, yakini bir kararlılıkla kabul ettik? Bununla ilgili nasıl davranışlarda bulunarak iman ettik sözümüzde samimiyetimizi nasıl gösterdik? Bunlardan hesaba çekileceğiz. Biliyoruz ki Allah'ın en büyük hakkı hiçbir şeyi kendisine şirk koşmadan, ortak kılmadan Allah'ı birleyip ona ibadet etmek, ona kulluk yapmaktır. Sahih Buhari'de insanın en önemli görevinin, Rabbimizin de en başta gelen hakkının bu olduğu vurgulanır. Sonra bu imanın gereği olan itaat etmek, yani salih amel dediğimiz kulluk görevlerini, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyi öne çıkartmak. Her davranışını Allah'a ibadet bilinciyle ve onu görür gibi yerine getirmektir görevimiz. İnsan onu görmüyor olsa da o kendisini her an görmekte, her yaptığı yazılmakta ve tek tek hesabının sorulacağı gün için kayda geçirilmektedir. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Halkın atasözü şeklinde söylediği tekerlemeyi bu arada hatırlatmak uygun olabilir. Yap iyiliği, at denize. Balık bilmezse Halik bilir. Yaptığımız iyilikleri balıklar veya alıklar anlamasa da zaten biz Allah için yapmamız gerektiğinden, Allah'ın unutmadığını, kayda geçirmekten ihmal edilmediğini, mutlaka her yaptığımızın karşılığının güzel ise ödül ile, kötü ise ceza ile cevap bulacağını yakinen gözümüzde görür gibi ondan daha kesin bir şekilde kabul etme ve o güne hazırlanma ile hayatımızı anlamlandırmalıyız. Evet, insan onu görmüyor olsa da o Rabbimiz kendisini her an görmekte, her yaptığı yazılmakta ve tek tek hesabının sorulacağını bilmektedir. Bu sorumluluk içinde aynı zamanda kulluk, tevhid ve onunla ilgili ibadetler geldiği gibi ahlaki ilkeler de yer almaktadır. Yani doğru olmaktan güzel ahlak dediğimiz her türlü Kur'ani ilkelere uymak ve çirkin ahlak dediğimiz başta şirkle alakalı davranış biçimlerinden insanlar arası ilişkilerdeki kabalığa kadar kötü zandan iftira atmaya, yalan söylemeden hırsızlık yapmaya kadar her türlü ahlaki problemlerin de cezası çekilmek üzere ahirette ikinci olarak hesaba çekileceğiz. Evet, önce Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu bilerek, her yaptığımızın kesinlikle ahirette karşılığının olacağını düşünerek Allah'a verdiğimiz sözde durmalı, ona karşı sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim sadece Allah'a karşı sorumlu olduğumuzu değil, onun dışında da sorumluluklarımızın olduğu mercileri sayar. Kimlere karşı sorumlu olduğumuz şu ayet-i kerimede belirtilmektedir. Tevbe suresi 105. ayet maal olarak, de ki, yapın yapacağınızı, yaptığınız işleri Allah da görecek, Resulü de, müminler de, sonra görülmeyeni ve görüleni bilene, yani Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı bir bir haber verecektir. Evet, bu ayette sorumlu olduğumuz ilk ve esas merciğinin Allah olduğu vurgulanır. Yani onun mahkemesi, ceza günü, ahirette hesaba çekilmek öncelikle değerlendirilir. Sonra Resul ile ifadelendirilen İslami otorite, yani Müslümanların devleti varsa onun mahkemesi, sonra da diğer bir sorumluluğu müminler şeklinde ifadelendirildiği görülür. Yani insan Allah'a, İslami otoriteye ve ondan sonra da kamuoyu mahkemesi dediğimiz insanların, halkın yanında iyi değerlendirilebilmek için gayret sarf etmemizi, diğer müminlere karşı da sorumlu olduğumuzu ifade eder. Bunun yanında nihayet kendimize karşı sorumlu olduğumuz da ayette vurgulanır. Yani vicdan mahkemesinde yargılanmamız söz konusudur. İnsan aynaya bakarken günahkar mücrim yüzü görmektense kendisine karşı saygılı olan, organlarına karşı zulmetmemiş ve kendi vicdanı ile mümin olan, Allah'a iman eden vicdanı ile baş başa kaldığını, onun mahkemesinden yüz akıyla geçmiş olmayı beklemelidir. O yüzden insanlar, tekrar edelim, Allah'a karşı, onun Resulüne ve İslami otoriteye karşı, ondan sonra da müminlere karşı sorumludur. Yine aynı zamanda insan kendi vicdanına, vicdan mahkemesine karşı da sorumludur. İnsan kendine karşı nasıl sorumlu olur? Kısaca ifade etmiş olalım. İnsanın hangi çeşit olursa olsun günah işlemesi, öncelikle kendine karşı bir zulümdür. Sorumsuzca davranıştır. İnsanın nefsine karşı, kendine karşı da adil olması, ona zulmetmemesi, kendi haklarını, nefsinin haklarını, canının, hayatının haklarını da koruması gerekir. Zulüm nedir? Zulüm, hak edene hakkını hak ettiği kadar vermemek demektir. Dolayısıyla vücudumuz, organlarımız niçin yaratılmış? Hepimiz biliyoruz ki vücudumuz da, organlarımız da bizim kendi kendimize elde ettiğimiz birer özelliğimiz değil, Allah tarafından verilen birer emanettir. Allah o organlarımızı, vücudumuzu kendisine itaat etmek için yaratmıştır. Ve bu konuda bize emanet edilmiştir elimiz, ayağımız, dilimiz, dudağımız. Evet, kendi organlarına insan isyan ederek zulmetmiş olur. Allah'a her isyanda insan öncelikle kendisine, kendi organlarına yazık etmiş, zulmetmiş olmaktadır. Bu zulüm ahirette cezalandırılarak insan kendine ve organlarına karşı suçlu olduğunu görerek kendisini ve organlarını azaba atmış olmanın durumunu dünyadaki amelleriyle düşünecektir. Yani insan, elim, ayağım, kulağım, gözüm benim, istediğim gibi kullanırım, ya da daha çirkin ifadelerle, vücut benim değil mi, İstediğime satar, istediğimle yatarım diyebilen, çirkinleşmiş, inançtan, ahlaktan nasibini almamış, seviyesiz duruma düşmüş kişi, sorumsuz ve akılsız bir zalimden başkası değildir. Evvela kendine yazık ediyordur, kendi organlarına zulmediyordur. Çünkü o yaratılan organlar Allah'a itaatla huzura kavuşacak, uyum içerisinde güzel bir yapıya kavuşacak, ahirette de daha güzel hale dönebilecektir. Yoksa o kendisinin zannettiği gönlünü, gözünü, elini, ayağını haramlarla kirleten kişi ahirette onların yanmasına sebep olacağından evvela kendi organları kendisinden hesap soracak, kendisine karşı şikayetçi olacak, yaptıkları suçları bir bir anlatacaktır. Allah'ın hayatta, dünya hayatında dile konuşma kabiliyeti verdiği gibi ahirette yine başka et parçası olan ele, ayağa, göze, kulağa konuşma kabiliyeti verecek. Onlar dünyada yaptıkları suçları bir bir sayıp dökecek ve cezalarını isteyecektir. Müslüman bilir ve inanır ki kalbi, aklı, vücut organları dahil gerçek anlamıyla hiçbir şeyin sahibi değildir. Her şeyin gerçek sahibi, mülkün sahibi olan Allah'tır. İnsan sadece emanetçidir, veznedardır, her şeyinden sorumludur. Allah dilediği kadar nimeti dilediği kimselere emanet olarak vermiş ve her nimeti nereye kullanması gerektiğini bir bir hüküm olarak bildirmiştir kitabında. Ve bunu yerine getirip getirmediğinden de insanı sorumlu tutacağını açıklamış, bize uyarılarda bulunmuştur. İnsan sahip olduğunu zannettiği her şeyin sadece bekçisi ve emanetçisidir. Esas sahibi, emanetlere ihanet edip etmediğimizden insanı bizi hesaba çekecektir. Yani bir veznedar kendisine emanet olarak teslim edilmiş olan paraları istediği şekilde kendi malıymış gibi kullanırsa, ne tür bir şeyle karşılaşacaksa, her insanın emanet edilen imkanları da istediği gibi kullanması aynı cezaya çarptırılacak bir durumdur. Mal, ömür, sağlık, zaman, hepsi ve bunun yanında yine emrimiz altında bulunanlar, işçilerimiz, aile üyeleri, yine el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, bilek ve yürek, kısaca tüm nimetler bizden nereye, nasıl kullandığımız doğrultusunda hesabı sorulacak nimetlerdir, emanetlerdir. Dolayısıyla hem sağlığımızın, hem davranışlarımızın, hem organlarımızın, hem emrimiz altında bulunanların sorumluluğunu yükleniyoruz. İnsanoğlu hem nefsinin, yani hevasının, ve hem de emanet olarak verilenlerin aslında çobanıdır. Akıl ve iman el ele vererek hem kendi organlarını hem emanet olarak kendisine verilenleri doğru bir şekilde gütmeli, yönetmeli, yönlendirmelidir. Enfal suresinin 27. ayetinde maal olarak Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de hiyanet etmeyin, hainlik yapmayın," der. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne hainlik yapmayan insan, kendi emanetlerine de, kendisine emanet olarak tevdi edilenlere de ihanet etmeyecek. Tersine Allah'a isyan eden, Allah'ın emanetlerine hainlik eden, Allah'a karşı sorumsuz davranan kişi, topluma da, kendi çevresindeki insanlara da, kendisine de zarar vermiş, hainlik yapmış olacaktır. İnsan için toplam kalite, sorumluluk bilincine sahip, müttaki bir müminlikle ancak mümkün olur. Dolayısıyla inançsız ve inancını tam olarak hayatına geçiremeyen insanın kaliteli, kamil bir insan olması, olgun olması, herkese faydalar, hayırlar getirecek özellikle bulunması mümkün değildir. Dünyanın imtihan dünyası olması, insanın bu sorumlulukla her şeyden sorguya çekilecek olmasıyla ilgilidir. Gerçekten her yaptığımızdan hesaba çekilmeyecek olsak, herkesin yaptığı yanına kar kalacak olsa, insan canavarlardan daha zararlı, daha bencil, daha hırslı olduğunu göstererek, nasılsa yaptığım yanıma kar kalacak diye gücü yeten, gücü yettiğine karşı her türlü zararı verebilecek, herkes sadece kendi benliğini düşünebilecektir. Ne devletler, ne kanunlar, ne polisler, ne cezai müeyyideler insanı hesap günündeki hesap anlayışından, Allah'a karşı sorumluluk bilincinden başka bir şekilde insanı gemleyecek, frenleyecek bir özellik söz konusu olamaz. Evet, Allah'a hakkıyla iman etmeyen, ona yönelip ona hesap vereceğini düşünmeyen kimse, kendisinden her türlü yanlışlık, ihanet, zarar ve ziyan beklenilebilecek bir vahşete doğru gidebilecek durumdadır. Dünyanın imtihan olduğunu bilip, bu imtihanda gülüp oynamak, gafletle vakit öldürmek, herkesin gözü önünde birçok hata yapmak ne kadar yanlışsa, yani sıradan bir imtihanda bile sorumluluk bilinci içerisinde kendimize çeki düzen vermek, herkesin yanında gülünç duruma düşmemek ve başarmak gerekiyor ise, bu dünyadaki Allah'tan uzaklaştıran oyalayıcı şeylerle çocuk gibi oynayıp durmak da o kadar yanlış ve o kadar imtihan bilincinden uzak, hatta esas imtihanın öteki dünyadaki karşılaşacağımız ceza ve ödülle alakalı hayatımızı noktalarken kapatacağımız karneyle ilgili ise imtihan bilinci bizi daima çekip çevirmelidir. Aslında sık sık söylediğim gibi üniversite imtihanına hazırlanan bir genç kadar insan ahiret imtihanına hazırlanmış olsa, vaktini o şekilde değerlendirmiş olsa, inanın yüz akıyla dünya imtihanını kapatacak, ahirette kazananlardan olacak. Ahirete inandığımızı söyleyen insanlar olarak çoğunlukla üniversitenin ne kadar faydalı olup olmadığını, ne kadar çalışanın karşılığını o sınavda görüp görmeyeceğini düşündüğü halde harıl harıl ders çalışıp hazırlanan genç kadar, demek ki cenneti dört elle ve gönülden gelen arzuyla istemiyor gibi davranışımız var ki gaflet içerisinde geçiriyoruz. Zamanımızı delikanlının zahmeti kadar değerlendirmiyoruz. O yüzden en az dünyadaki başarılı olan kimselerin dünyevi gayretleri kadar cennet için koşturmak, gayret etmek, çabalamak, Allah'a karşı sorumlu olacağımız hususlarla alakalı görevlerimizi yerine getirmek gerekiyor. Aslında üniversite imtihanında işte dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Kopya çekmek yasak. Birkaç saatlik bir zaman dilimi var. Ve buna benzeyen nice zorluklar söz konusu. Ahiret imtihanı Rabbimizin merhamet sahibi, Rahman ve Rahim olduğu için kolaylıklarla da örülmüş. Sadece zorluklar söz konusu değil. Söz gelimi bırakın dört yanlışın bir doğruyu götürmesi, bir doğru bir yanlışı götürüyor. Her güzel amel, her tövbe bir şerri, bir çirkinliği, bir seyyiatı silip götürüyor, mahvediyor. Yani tövbe veya salih amel hataları silen bir silgi durumunda oluyor. İnsan günah işledikten sonra tövbe olarak hemen salih güzel bir amel işlerse o yaptığı hata silinmiş, yapmamış gibi söz konusu edilecek. Kopya çekmek de serbest. Hatta sevap kabul edilmiş bu imtihanda. Resulullah'ın hayatı imtihanı kazanmak için kopya çekebileceğimiz bir hayattır. Onun davranışları, onun sözleri, onun tavsiyeleri bizim için imtihanı kolaylaştıran nesnelerdir. Yine imtihanda yardımlaşmak da güzel kabul edilmiş. Başka sınavlarda sınava katılanlar birbirleriyle yardımlaşamazken, dünya imtihanında Rabbimiz salih ameller konusunda imtihanı geçmekle alakalı birbirimizle alabildiğine yardımlaşmamızın hatta sevap olduğunu, hatta bizim notumuzu artıran bir değer olduğunu ifade etmiş. Yani rakip değil sınava katılan, bizimle beraber sınava katılan insanlar, bizim yardımcımız, bizim de onlara yardım ettiğimiz kadar bizim notumuzun artıracağı bir araçlarımız olmuş. Evet sevgili dinleyiciler, bununla birlikte tabii ki bu sınav birkaç saatlik süren bir sınav değil, hayatımız boyu bütün davranışlarımızın, bütün faaliyet veya konuşmalarımızın tümünden sorumlu olacağımız yaklaşımıyla hayat boyu sürecek bir sınav. Ama ahiret hayatı yanında dünya hayatı kaç sene sürerse sürsün çok kısa bir an gibi düşünülmeli ve Kur'an'ın yarın dediği hayata şimdiden hazırlamalıyız. Orada geçer akçeler bulmalı, orada ödül getirecek amellerle hayatımızı güzelleştirmeliyiz. İnsan beden, akıl ve ruhtan meydana gelmiş bir varlık olduğu için bedenine, aklına ve ruhuna karşı da sorumluluğu vardır. İnsanın kendine karşı vazifeleri de bedeni, akli ve ruhi olmak üzere üçe ayrılır. Hepsine hak ettiği kadar hakkını vermek, emanet bilincine sahip sorumlu bir şahsiyet olmak demek olduğu için aynı zamanda bu üç gücü dengelemektir. Uyumlu ve huzurlu bir insan olmanın, dünyadaki güzelliğini tatmak için de bu üç gücümüze karşı sorumluluğumuzu idrak etmek gerekir. Bedenimize, aklımıza ve ruhumuza gereken önemi, gereken sorumluluk bilinciyle yaklaşmak, onlara gereken titizliği göstermek zorunluluğumuz var. Temizlik, sağlığı korumak ve bu konuda tedbirler almak, temiz ve güzel yani helal yiyecek ve giyecekle donanmak, bunlar bedenimize karşı sorumluluğumuzla alakalıdır. Yine çevre temizliğine dikkat etmek, insan bedenine karşı sorumlulukla alakalıdır. O yüzden başta helallar olmak üzere temiz gıdalar, temiz giysiler ve sağlığımızı korumak için gerekli tedbirler bizim kendimize, kendimizin vücudumuza, fiziki bedenimize karşı görevlerimiz, dolayısıyla sorumluluk alanlarımızdır. İnsan sadece bedenden ibaret değil malum, bir de akıl ve ruh sağlığı söz konusu. O yüzden akıl da bize emanet olarak verilmiş çok önemli bir nimettir. İnsanın eli ayağı olmasa belki çok eksiklik duymayabilir ama aklımızın olmadığını bir düşünelim. Allah bunu ibret almak için, Allah bunu bizim ibret almamız için yer yer akıl nimetinden mahrum insanlar yaratır. Doğuştan veya sonradan bazı arızalarla kimilerinin akıl nimetinden uzak olduğunu biliriz ve onlarla bir kendimizi mukayese ediverelim. Aklımız olmasa ne yapardık? Paranın ne kadar kıymeti olurdu? Nimetlerin ne kadar anlamı olurdu? Dünyanın güzellikleri ne kadar önemli olurdu? Hangimiz aklımızı belirli bir paraya satmaya kalkarız? $1 trilyon verseler, akıl da transfer edilecek olsa, o kadar parayla da olsa aklımızı satarız mı? Satacaklar çıkar mı içimizden? Akıl olmadan o paranın ne anlamı olacaktır? O yüzden düşünürüz ve kesinlikle satmayız. Öyleyse ne kadar kıymetli mallara, mülklere sahip olduğumuzu idrak edelim. Ve sadece akıl nimetine karşı devamlı şükretmiş olsak, bu şükrü eda edemeyeceğimizi hesaba katalım. Allah selim bir akıl vermiş. Bir damla pis bir sudan akıl sahibi ve güzel bir bedene, ruha sahip bir canlı olarak yaratılmışız. Allah'ın verdiği bu akıl nimetini ne kadar dosdoğru şekilde kullanıyoruz ve akıllı davranışlar sergileyerek akıl nimetini cilalayıp parlatarak dünyada akıl sayesinde güzelliklere, ahirette daha büyük güzelliklere sahip olmak için güzel yollar temin ediyoruz. Akıl sağlığını korumak için içki gibi uyuşturuculardan sakınmak gerektiğini hemen hepimiz biliriz. Ama sadece içkiyle uyuşturmuyor aklımızı. Günahların da, haramların da, vakti heba edecek zararlı şeylerin de insanı uyuşturduğunu, akli melekelerini dümura uğrattığını, tembelliğin de akla zarar verdiğini, her türlü günahlarla akıl nimetinin zarar gördüğünü mutlaka bilmeliyiz. O yüzden akıl ve ruh sağlığı için öncelikle sağlam bir imanın şart olduğunu unutmamalıyız. Kur'an-ı Kerim, gerçek manada iman etmeyen kişilerin aklını kullanmadıklarını, akılsızlık yaptıklarını, akletmediklerini ifade eder. O yüzden akıllı olmak, Allah'ın verdiği aklı güzel kullanmak, öncelikle Allah'a iman etmekle mümkün olacaktır. Fıtrat olarak sağlam bir şekilde emanet edilen akıl, sağlığını koruyarak, ana kaynak olan iman ve takva ile onu güçlendirerek zararlı şeylerden korumanın adımını atmış oluruz. Kur'an okuyarak, ilme, diğer okunacaklara yönelerek, ibadetlere devam ederek, ahlaki özelliklere riayet ederek akıl ve ruh sağlığını koruyabilir, akıl ve ruh nimetlerine karşı sorumluluğumuzu idrak edebiliriz. Akla ve ruha zarar verecek her şeyden sakınmak gerekir. İçki de, kumar da, tembellik de, ibadetsiz bir hayat da, sorumsuzca bir yaşayış da akıl ve ruh sağlığına zarar verecek önemli çıbanlardan, virüslerden birerleridir. Güzel bir çevre seçmek de akıl ve ruh sağlığı için önemlidir. Çevre şartlarını güzelleştirmeye çalışmak, akla ve ruha gıda verebilecek arkadaşlık ve cemaat tercihinde bulunmak, şahsiyet, özgüven, güçlü bir irade, cihat ruhu gibi Kur'an'ın emirlerine sarılarak akıl ve ruh sağlığını korumaya çalışmak görevlerimizdendir. Evet, insan ibadet etmediği müddetçe gönlündeki boşluğu dolduramayacak, sıkıntı ve stresten uzak yaşayamayacaktır. Allah'ın emirlerine gereği gibi sarılmadan, Allah'a hakkıyla ibadet ve zikir yapmadan mutlu olmak da mümkün değil, ruh sağlığını korumak da mümkün değildir. Bugün nice insanlarımız eski insanlardan çok daha fazla bir şekilde stresin, bunalımların, huzursuzlukların pençesi altında inliyor. Nice insanlar intihar etmeyi düşünüyor veya kimileri denemeye başlıyor. Ya da ahiret hayatlarını mahvetmek gibi esas büyük intiharlar içinde ölü gibi yaşıyorlar. Evet, insanın iman ve ibadetlerle zenginleştirmediği hayatı ölünün hayatı gibidir. Dolayısıyla ölmüş bir kimsedir. Kur'an o yüzden peygamberin size hayat verecek çağrılarını işittiğiniz zaman ona icabet edin der. Bize hayat verecek prensipler Kur'ani ve nebevi emir ve yasaklardır. Onlara itaat etmekle ancak huzura kavuşabileceğiz. O yüzden aklımıza ve ruhumuza mukayyet olmak, onların sağlıklarını ölünceye kadar sürdürebilmek, önce dinimizi yakinen bilmeye, Allah'ın kitabını hakkıyla okumaya, onu hayatımıza geçirmek için gayrete, ibadetle güzelliklerin derlendiği gerçek anlamda bir hayat sürmeye bağlıdır. Her şeyden sorulacağız, aklı ve ruhu nereye, niçin, nasıl kullandığımızdan da hesaba çekileceğiz. Allah akıl verdi, bununla doğru ve güzel yaşamayı bulamadıysak, Allah ruh verdi, ona güzel imanı yerleştiremediysek, gerçek sevgi olan Allah sevgisini ruhumuza, gönlümüze perçinleyemediysek, hatta Allah'ın sevme dediklerini sevmeye kalktık, Allah'ın akılsızlık dediği yanlışları yapmaya başladıksa, evvela akıl ve ruh bizden şikayetçi olacak, bizi ahirette zor duruma düşürmek için yaptıklarını yapmaması gerekirken yaptırdığı için bizleri cezalandırmaya gayret edecektir. Evet sevgili dinleyiciler, özgürlük çığlıklarıyla hevasını putlaştıran günümüz insanı sorumluluklarından kaçmak istiyor. Görevim ne, benim vazifem ne diyeceğine önce hakkım ne, özgürlüğüm ne sorusunu öne çıkartıyor. Görev bilincinden, ne yapması gerektiğinden önce özgürlüklerinden ve haklarından yola çıkıyor. Kendine kimsenin karışmasını istemiyor. Emri bil maruf ve nehyanil münker dediğimiz toplumu ıslah etme görevini ne kendisine yapılmasını ne de kendisinin başkalarına yapmasını istiyor. Yani özgürlük var diyerek kendi nefis putuna toz kondurmak istemiyor. Kimsenin hatasını söylemesini, onu düzeltmesini müsaade edecek şekilde insanlara daha güzele, daha doğruya ve daha iyiye doğru yönelmiş olmanın, hatalarını düzeltip olgunlaşmanın yoluna gidemiyor. Neden dolayı çağımız işte hak ve görevden, özellikle de Allah'a karşı sorumluluktan, kulluk bilincinden insanı uzaklaştıracak nice avutucu, uyutucu, uyuşturucu özelliklerle insanın aklını kullanamayacak hale getirdiğinden, ruhunu, gönlünü pesbaya şeylere kullandırıp hasta ettiğinden dolayı kişiler duyarsız, duygusuz, akılsız ve dolayısıyla kendisine bile faydasız hale geliyor, insanlıklarından çıkartılıyor. O yüzden Kur'an bizi bize döndürmek, bizi fıtratımıza döndürmek, bizi dünyada da ahirette de güzelliklere döndürmek için ilahi yardım elini uzatıyor. Dünyamızın da ahiretimizin de hasenelerle, güzellikler ve bitmez tükenmek, bitmeyen tükenmeyen güzel nimetlerle dolmasını, gönlümüzün huzura kavuşmasını, ahiretimizin şenlenmesini istiyor. Evet sevgili dinleyiciler, demek ki insan kendi bedenine, kendi aklına ve ruhuna karşı sorumlu. Bundan hesaba çekilecek. Bu görevlerimizi, önce kendimize karşı görevlerimizi ne kadar yerine getirdik? İlahi görevleri yerine getirmeyenin kendisini tanıyamayacağını, kendisine karşı da görevlerini yerine getiremeyeceğini ifade etmeye çalıştık. İnsan bunun dışında nelerden sorumludur? Yaptıklarından, yapmaması gerektiği halde yani yaptıklarından, terk ettiklerinden, yani salih amel olarak yapması gerektiği halde yapmadıklarından hesaba çekilecek. Bunlardan sorulacaktır. Yine kötü örnek olduklarından sorulacak. Özellikle kendisini örnek alan kişilere güzel örnek olması gerektiği, hal diliyle iyiliği tavsiye etmesi gerektiği halde kötü örnek olduğu her durumdan insan hesaba çekilecektir. Çocuklarımız anne ve baba olarak bizi örnek almaya meyyaldirler. Onlara her an davranışlarımızla güzel örnek olmak zorundayız. Yalan söyleyen, sigara içen bir baba veya anne çocuğuna bu noktada kötü örnek olmakta, devamlı kötülüğü emretmiş olmaktadır. Dolayısıyla diliyle emretmemiş, hatta yasaklamış olsa bile kötü davranışlarıyla yanlış örnek olduğu için işte bu kötü örneklikten hesaba çekilecektir. Emrettiklerinden hesaba çekilecek, yasaklarından hesaba çekilecektir. Sebep olduğu şeylerden, iş veya olaylardan, vesile olduklarından hesaba çekilecektir. Seyirci kalıp değiştirmediklerinden, kısaca insan tüm eylemlerinden, ömrünü nerelerde tükettiğinden, ilminden, malından, nasıl kazanıp nereler sarf ettiğinden veya sarf etmesi gerektiği halde sarf etmediğinden hesaba çekilecektir. Ehlinden, çoluk çocuğundan, eşinden, sözünü dinleyebilecek akrabalarından, idaresi altında iş yapanlardan hesaba çekilecektir. Yönetici ise yöneticiliklerinden ve yönetiminden, çevresinden ve değiştirmek için ne tür gayret sarf ettiği konusunda batıl ve zalim düzenden hesaba çekilecektir. O yüzden insan mesuldür, sorumludur. Her yaptığının hesabını ahirette Allah'a verecektir. Bunu idrak ederek hayatını anlamlandırmalıdır. Dünya keyfi, rahat ve zevkleri eğer hesap günü olmasaydı belki önemli olabilirdi. Eğlenmek, neşelenmek, keyif çatmak, zevk-i sefa belki bir anlamı olabilirdi eğer ahiretteki hesap olmasaydı. Ama her şeyden hesaba çekileceğimiz bir durum, ölüm ve ölüm ötesi tercihlerimizi belirlemeli. Dolayısıyla geçici güzellikler yerine kalıcı güzellikleri, akıl ve ruhumuzun gösterdiği iman ve doğruluk ile hayatımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki sorumsuzluk sorumluluktur. Sorumlu olmamak için sorumlu olduğumuzu unutmayan bir yaşayışımız olmalıdır. Allah her şeyden hesaba çekecektir dedik. Çünkü Allah'ın Esma-ül Hüsna'dan birisi El-Hasib'dir. Kullarını hesaba çeken, onları güzel yaptıklarından dolayı ödüllendiren, kendisine isyan ettiklerinden, sorumluluklarını yerine getirmediklerinden dolayı da ceza verecek olan El-Hasib'dir Cenab-ı Hak. Hesap, Kur'an-ı Kerim'de 50 civarındaki ayette kelime olarak vurgulanır. İnsanın hesaba çekilmesini Cenab-ı Hak sık sık hatırlatır. Ve dünyanın geçici olduğu, ahiret dediğimiz bir hesap gününün mutlaka kısa bir zaman içerisinde gelip bizi çekeceği nice ayetlerde hatırlatılarak Allah'ın rahmetiyle bizim güzellikler içinde bulunmamız emredilir. Evet, hesap günü Allah tarafından insanların bu dünyadayken yaptıkları iyilik ve kötülüklerden dolayı ahirette hesaba çekileceklerine dair söylenilen günün adıdır. Evet, hesaba çekilecek günün adı Kur'an-ı Kerim'de din günü, ceza günü, hesap günü veya ahiret günü ya da kıyamet günü ifadeleriyle belirtilir ama hepsi aşağı yukarı aynı anlama gelir. Hesap gününe iman etmek İslam'ın inanç esaslarından birini teşkil eder. Ahirete, hesaba inanmayan, dolayısıyla cennete, cehenneme inanmayan kişi mümin kabul edilmez. Ama bu imanın yakini bir bilinç içinde olması lazım. Nasıl bir işte çalışan insan 30 gün çalışıyor. Niye? 30. günden sonra kendisine ödül verilecek, maaş verilecek diye. Dolayısıyla insan çalışıp çabalamadan, hak etmeden maaşını isteyemiyor veya çalışıyor, çabalıyor ki nasıl olsa benim patronum, amirim, işverenim bana karşı sorumluluğunu yerine getirecek, sözünde duracak, ay sonunda bana ödül verecek, maaş verecek diyor. Allah'a bu kadar güvenmeyen, dolayısıyla hayatını Allah için güzelliklerle de sürdürmesi gerektiğini, Allah'a ibadet etmesi de gerektiğini, onun yanında yine rızık kazanmak için mübah olan hususlara da Allah'ın müsaade ettiğini bilerek ama ceza ve ödül gününü unutmadan dünyasını yönlendiren kişiler, maaş alma konusunda patronuna güvendiğinden çok daha fazla Allah'a güvenmek, onun her yaptığımız davranışımıza sevap veya ceza vereceğini unutmadan değerlendirmek zorundadır. İşte böyle bir bilinç iman noktasında insanı kuşatırsa, ahirete yakini olarak iman eder, günah işleyince cehenneme düşüyor gibi kendimizi hesaba çeker, ızdırap duyarsak, bu imanın gerçek iman olarak bizi dünyada da ahirette de güzelliğe ulaştıracağını kabul edebiliriz. Ama sanki ahirete, sanki hesaba, sanki cehenneme, cennete inanmıyormuş gibi tümüyle bunlardan gafil bir hayat sürmek, bankaya güvendiği kadar, maaş verecek maaş verene güvendiği kadar, Allah'a güvenmiyormuş intibağı verecek şekilde haramlarla, isyanlarla, hatalarla, kendi yaptığının yanına kar kalacağını zanneden gaflet ve veballerle hayatını geçirenlerin ne kadar sağlam bir imanı olup olmadığı da bu davranışlardan yola çıkılarak değerlendirilebilir. Ateşin yakıcılığına inanan bir kimse elini kolay kolay ateşe atmaz, eğer aklında birazcık kırıntılar varsa. Dolayısıyla cehenneme inanan insan kolay kolay günah işlemez, Allah'ın yapma dediklerini yapmaz veya ibadetleri bu kadar kolaylıkla terk etmez. Demek ki insanların ahirete, hesaba, cennete, cehenneme imanları ya yok ya da çok yetersiz diyesi geliyor davranışlarından yola çıkarak. Ama hepimiz öncelikle başkalarını itham etmekten önce kendi imanımızı kontrol etmeli, gerçekten Allah'ı görür gibi davranıp davranmadığımızdan yola çıkarak, her an cenneti cehennemi aklımızdan çıkartıp çıkartmadığımızı, haramlara meyledip etmediğimizden değerlendirerek davranışlarımızı kontrol altında tutmalıyız. Sorumluluğumuzu idrak etmeliyiz. Her yaptığımızı Allah'ın gördüğünü ve her şeyden hesaba çekeceğini bir an olsun unutmadan güzelliklerle hayatımızı anlamlandırmalıyız. Hesap gününe iman etmek İslam'ın iman esaslarından birisidir. Kur'an-ı Kerim der ki, Araf suresinin 6. ayetinde maal olarak, elbette kendilerine peygamberler gönderilenlere de, gönderilmiş olan peygamberlere de soracağız. Her yaptıklarının hesabını soracağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. zaten biz onlardan uzak değiliz denilir. İbrahim suresi 51. ayette de Allah herkesi kazandığının karşılığını vermek üzere diriltecektir. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir buyurulur. İşte sevgili dinleyiciler, bu ayetlerden anlaşılıyor ki sorguya çekilmesi gereken herkesin hesap günü ifadesi alınacaktır. Kendilerine peygamber gönderilen her ümmete peygamberlere itaat edip etmedikleri, peygamberlere de tebliğ vazifelerini ne kadar, ne derece yapıp yapmadıkları sorulacaktır. Evet, gerçekten öyle zamanlar olur ki insanın yaptığının yüzüne vurulması ya da yaptıklarıyla yüzleştirilmesi her çeşit cezadan daha ağır gelebilir. Ne var ki böyle bir cezayı hak etmişse bundan kurtuluş da yoktur. İşte hesap günü kişi yaptıklarıyla yüzleştirilecek, tartıya vurulmayan cezası verilmeyen zerre miktarı hayır ve şerrin bırakılmadığı ince hesap zamanı gelecek. İnsan her şeyinden en küçük bir davranışına veya sözüne kadar mesul olduğunu hesabı sorularak ortaya konulacaktır. Evet, Zilzal suresinde hatırlatılanı unutmayalım. Devamlı aklımızın ucunda bulunsun. Kim zerre miktarı bir hayır işlemişse ahirette hesap gününde onu ödül olarak, mükafat olarak görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük işlemişse onun cezasını hesap gününde mutlaka görecek, cezasını çekecektir. Zilzal suresinin 7. ve 8. ayetleri. Evet sevgili dinleyiciler, o dehşetli hesap gününde Allah'ın mümin kullarına korku olmayacaktır. Onlar mahzun da bulunmayacaklar, üzüntü de duymayacaklardır. Dünyadayken yaptıklarına karşılık Rablerinin kendilerine hazırladığı nimetlere sevinç içinde kavuşacaklardır. Ne mutlu o güzel günleri hak eden, hesap gününü unutmadan dünyasını Müslümanca olumlu şekilde değerlendirenlere. Sözümü Bakara suresinin 286. ayetini, bir bölümünü Amene Resulü diye yatsıdan sonra okumamızın, dolayısıyla mealini düşünüp öyle yatmamızın istendiği bir ayet mealiyle noktalamış olayım. Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi hesaba çekme, mağfiret et. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bizim gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bizim Mevlamızsın, dostumuz ve yardımcımızsın. Kafir kavimlere karşı bize yardım et. Hepiniz hayırlarla, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.